Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu ve bizim de programımızın ismini vermiş olduğumuz İslam Tefekkür Ufku kitabından okumalar yapıyor ve buradaki prensipleri hayatımıza tatbik edebilmek için sizin gönlünüze ve gündeminize taşımaya gayret ediyoruz kıymetli dinleyenler. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sefalar verdiniz. Çok sağ olun.
Allah razı olsun hocam. Bizler de çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün nizam prensibini işleyeceğiz. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu bu kitaptan yola çıkarak bu prensibin bize neler anlattığını, düzenin, nizamın ne demek olduğunu, Müslümanın bir hayatında bu prensibi tatbik etmesiyle hayatını düzene sokması nasıl gerçekleşecek? Ve bir Müslüman işte gününü nasıl düzenleyecek, nasıl tayin edecek? Bu gibi mevzuları bu prensipte zannediyorum konuşacağız hocam. Buradan başlamış olalım. Bir Müslümanın nizam prensibinden yola çıkarak Müslümanca bir günü, Müslümanca bir yaşayışı, düzeni nasıl olur? Oradan başlayalım hocam, buyursunlar.
İnşallah Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedinil emin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve ba'd. Sizin de buyurduğunuz gibi aslında her insanın hayatında çok dikkate alması gereken temel meselelerden bir tanesi nizam. Nizam yani düzen dediğimiz. Kamer suresinde Estaizu billah inna kulle şeyin ala halaknahu bi kader buyurulur. Yani Cenab-ı Hak her varlığı insan başta olmak üzere bütün dünyayı, kainatı bir ölçü, bir sistem, bir düzen içerisinde yarattı. Buna nizam prensibi denir. Yani bütün kainattaki bu birbirine insicam, uyum ve bu insicam içerisindeki hareket bir tayinin karşılığıdır. Yani mutlak bir varlığın ispatının karşılığıdır aslında. O da Allah'tır. Biz Cenab-ı Hakk'ın varlık delillerini konuşurken özellikle öğrenci kardeşlerimize şunları söylüyoruz. Diyoruz ki üç delil burada çok önemlidir. Bunlardan başta olan elbette ki Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Yani Kur'an-ı Kerim'dir. Allah-u Teala'nın varlığının en büyük ispatlarından, delillerindendir. İkincisi bizzat insanın kendisidir varlık olarak. Mikro kainattır aslında. Yani o büyük kainatın minimize edilmiş, insandaki buluşmuş halidir. Üçüncüsü de biraz önce söylediğimiz kainat. Yani kevniyet, yaratılan her şey. Hı hı. İşte burada uzay bir başka alemdir. Bakıyorsunuz güneş sistemi, galaksi, hı hı, samanyolları. İşte 300 milyon kilometre ya da 300 milyon yıl hatta ışık yılı uzaklığındaki hatta kainatın genişlemesi vesairesi. Onların her biri ayet-i kerimenin ifadesiyle Estağfirullah. Şemsu vel kameru ve husben. Yani bir hesap üzere. Güneş ve ay bir denge üzere yaratılıyor. Yani ne bir santimetre hatta milimetre geriye kayıyor ne bir milimetre ileriye gidiyor. Eğer böyle bir genişleme içerisinde bir şey varsa, uzaklaşma ya da yakınlaşma varsa o da yine kainatın bütünü içerisinde olana uyumla yani yine bir nizamla uzaklaşma haline geliyor. Yani güneş şöyle 2-3 santim yaklaşıp yakıcı bir unsur haline gelmiyor. Ya da ay 1-2 santim geri çekilip bugünkü gelgitler dediğimiz işte bu okyanus kıyılarında daha çok görülen denizin kabarması hadisesi Medcezir deniyor buna. Bu hallerin gerçekleşmesi. Ez cümle ilahi anlamda Cenab-ı Hakk'ın izni olmaksızın, müsaadesi olmaksızın bir yaprağın dahi kıpırdamayacağı, düşmeyeceğini biz biliyoruz. Tabii bunun tamamına işte külli iradenin yani Cenab-ı Hakk'ın iradesinin bir tanzimi, yeryüzünü nizamname haline sunumu takdimi anlamında sünnetullah diyoruz.
Eyvallah. Allahü Teala'nın kurmuş olduğu bu nizamın biz en küçük boyutunda insanın hayatında görüyoruz. Tabii, o zaman diyebiliriz yani, değil mi?
Şöyle kesinlikle, şöyle de genişletebiliriz bu ifadeyi. Şimdi gökyüzünde yıldızlar var, galaksiler var, vesaireler var. İşte insanı mikro anlamda düşündüğünüzde hücreleri var, al yuvarları var, ak yuvarları var, bir sistem, güneş sistemi gibi bir sistem, beyinde ayrı bir sistem, kalpte ayrı bir sistem, damarda ayrı bir sistem, böbrekler ayrı bir senkronizasyon, bir uyum içerisinde. Hiçbiri birbirinin işine karışmaksızın. Yani akciğerin işine karaciğer karışmıyor, böbreğin işine dalak karışmıyor. kalbin içine böbrek karışmıyor. Böyle bir sistem, bir organizasyon Allah kulunda takdim etmiş, sunmuş.
Evet, biz bu boyutunu konuşacağız belki ama bir de şu boyutu da var diyebilir miyiz hocam? Allah-u Teala yaratmış olduğu bu nizam, bu düzenle insanın ne zaman uyumasını, ne zaman kalkmasını, ne zaman çalışmasını, işte ne zaman istirahat etmesini, ne zaman yemek yemesini hem Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle hem hadis-i şeriflerle hem de dünya düzeninin, işte güneşin doğuşu batışıyla aslında belirlemiş oluyor diyebilir miyiz?
Kesinlikle. Buna kozmolojik diyelim. Yani bütün kozmos alemini, o kozmoyu içine alan bir yapının içerisindeki uyumu diyebiliriz, insanın uyumuna. Yani güneşe göre hareket etme, yıldıza göre hareket etme mefhumu tersinden düşünecek olursak, yani hadiseyi tersinden düşünecek, zıttından düşünecek olursak, bunların her birinin insan için yaratılmış olmaklığı esastır aslında. Çünkü inna ca'ilun fil ardı halife ifadesi, inni ca'ilun fil ardı halife ifadesi, yani ayetteki ben halifemi yaratacağım ifadesi, burada insana verilen bir emanetin karşılığı. O zaman insan bu bağlamda yeryüzünün, kainatın aslında kendisi için yaratıldığının farkında olacak. Burada bir tasarruf yetkisi veriyor Cenab-ı Hak. Yani kullanma hakkı veriyor, kullanma izni veriyor. İşte bir taşı bir yerden alıp bir yere koyma izni veriyor. Belki uzaya çıkıp orada ayın üzerine oturmaya izin veriyor. Ama sahiplenme, yani mülkiyeti aidiyet kılmıyor. Yani ne demek istiyoruz? Orada bu benimdir, benden başkasına da ait değildir haline girmeyin duruşu vardır ayet-i kerimelerde. Yani el mülkü lillah'tır. Al mülk Allah'ındır. Kul burada tasarruf hakkına sahiptir. Tabii bunun ana gayesi Cenab-ı Hakk'ın marifet çizgisinde, yani bilinmesi çizgisinde o kudretinin, o ilahi akışlardaki, nizamnamedeki ilahi kudretin, o büyüklüğünün farkına varıp kulluk derecesinde, kulluk kalitesine bir etki olması esastır burada. Ayet-i kerimedeki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ifadesi, yani ben insanları ve cinleri yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım ifadesi, tanımakla mümkün. Yani لِيَعْبُدُونَ لِيَعْرِفُونَ ile, yani tanımak ile karşı karşıya kalıyor. O zaman da ilahi hükümlerin nasıl tesis edildiğini, bu sistem tecellilerin, yani Cenab-ı Hakk'ın yeryüzüne, topraklara, işte gökyüzüne koymuş olduğu yedi tabakanın, atmosfer tabakasının, dünya üzerinden düşünecek olursak, yine yeryüzü içerisindeki bulunan bu düzen ve nizamnamenin yeryüzünü bir sofra kılıyor Cenab-ı Hak. Bütün varlık alemini bu yeryüzünde birbiriyle besliyor. Bitkilerden hayvanlara, hayvanlardan insanlara kadar, hatta cinlere kadar her birinin rızkını ayrı yaratıyor, bir düzen kuruyor. Burada da kulun kendisini bu tecelli örnekleriyle, yani bu yansımalarla kendisini tanımaya çalışmasını istiyor Cenab-ı Hak. O zaman liyarifun gerçekleşiyor ve hakiki anlamda kulluk kıvam kazanıyor, kalite kazanıyor. Yani tanıdığınız kadar değer veriyorsunuz, değer verdiğiniz kadar da kulluk kıvamına artış koyuyorsunuz. Yani takva orada gerçekleşmiş oluyor. Biraz daha açacak olursak bunu, Cenab-ı Hakk'ın kudretinin bizim bir mum ışığına bir saniye gücümüzün yetmemesi ama gökyüzünde bir ateş topunun güneş adı altında üzerimizde yakıcı bir unsur olarak varlığı, yine buna dayanamayacak olan insanın, aslında bir portakal düşünün, o portakalın kabuğunu yerküre olarak düşünün, portakalın yemiş kısmını da yediğimiz kısmını da magma olarak düşünün, bir ateş topu içerisinde bulunan, yani iki ateş topu arasında kalan bir insan topluluğunun küçücük bir mum ışığına gücü yetmiyor sıkıntıda, streste ya da vesairede, ona acısına tahammülde. Ama vaka Allah-u Teala iki ateş topu arasında. Mesela şunu düşünmek lazım. Biz malum ateş yandığı zaman bir şey üzerine toprak atarız, havasız kalsın, sönsün diye. Ama o mağma devamlı yanar. İçten içe normalde ateş eritir, içine çeker alır ama mağma kendi içerisinde yanıp o toprağı içine alıp eritip
Dünyayı eritmez.
Evet. Yine güneş, oksijenin olmadığı, kendisine bir körükleyicinin olmadığı, havanın sıfır olduğu bir atmosfer içerisinde, yukarıda o gökyüzünde pırıl pırıl yanar. Ve içerisindeki bileşenler incelendiğinde, yakıcı ve yanıcı maddeler incelendiğinde aslında dünya semasında bunların çok kısa sürede söneceği bilinir. Ama orada o devamlı yanar. Yani onu devamlı bir hararetleyici, bir güç, bir nizam, bir düzen vardır.
Evet. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Eğer sen kendin bilmezsen bu nice okumaktır.
Burada da şu çok önemli. Yani Allah, tabii ki bizim gücümüz belki bir güneşi bu şekilde seyretmeye gücümüz belki yetmeyebilir. Yani her birimizin bir teleskobu ya da bir bu anlamda ulaşıcı bir cihazı olmayabilir. Yine yıldızların hareketlerini takip herkesin belki görevi olmayabilir. Yapamayabilir. Gücüne de yetmeyebilir. Ama herkesin kendisini görme ve kendisini seyretmeye gücü yeter, kudreti evet. yeter. Yani şunu yapmak yeterlidir. Aynanın karşısına geçeceksiniz, bir bakacaksınız. Allah-u Teala bir sistem kurmuş. İşte kaştan göze, burundan dudağa, kulaktan kalbe böyle bir sistem kurmuş. Ve bu sistem dışarıdan bir müdahale olmaksızın çalışıyor. Yani bir ölüde de göz var ama görmüyor. Bir ölüde de kulak var ama duymuyor. Bir ölüde de kalp var ama çalışmıyor.
Evet.
O zaman çalışan bir göz, duyan bir kalp, işiten ya da hisseden bir kalp insana verilmiş. İnsan aslında büyük bir mucize. Yani bu anlamda eğer insan
yani
mucize...
O... Enerjiyi göremiyoruz. Ruh dediğimiz o şeyi işte göremiyoruz.
O arkada çalışan, o arka plan çalışanı ya da onu hareket ettirici, o ona bir kıymet verici, değer verici şey işte ruh, can olarak adlandırılıyor. Bu konuda çok fazla bilgimiz diyor. Kur'an-ı Kerim'de zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a "Yes'elûneke alin ruh kulli ruh minem Rabbi" buyuruyor. Yani sana ruh hakkında sorarlar ama bu konuda çok fazla bilgi sahibi değilsin. Ancak öğretildiği kadar. O zaman bizim Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduklarıyla bir tefekkür dünyasına girmemiz gerekiyor. İşte asıl bu nizam prensibinin merkezinde bu var. Yani biz bu düzenleme, yani insanın kulağı başında çıkıyor. Ayağının altında çıkmıyor. Bir hocamız vardı. Allah selamet versin. Kendisiyle Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde tanışmıştım. Veteriner hekimi profesörüydü kendisi. Profesör Doktor Ali Akmaz hocamız vardı. Onunla böyle bir görüşmemiz olmuştu. Anatomiyle ilgili, insan anatomisi, insan yapısıyla ilgili konuşulmuştu. O zaman insanın yaratılışındaki o mucizelerin, yani anatomide olunca hocamın vazifesi, insanın yaratılışı, işte Kur'an-ı Kerim'deki Mümin Suresi'ndeki insan yaratılışının evreleri, işte meniden başlayıp nutfeden alakadan mudgaya geçen o süreçleri, hadisi şerifteki erba'ine yevmen nutfeten, erba'ine yevmen alakaten, erba'ine yevmen mudgaten ve kesevne bile zam şeklinde bu devam eden süreci hocamızla böyle bir istişare etmek nasip olmuştu. Hocam dedi ki insan gerçekten çok büyük bir varlık dedi. İnsan gerçekten çok büyük bir varlık. Yani onu anlama, onu anlamlandırma çok büyük bir gayret istiyor. Sadece bu fiziki olarak, yani yaratılış olarak olayın maddi tarafına bakarsak bu şekilde. Yani bir bedenden müteşekkil bir varlık düşünürsek bu şekilde. Bir de bunun manevi boyutu var, kalbi boyutu var. Kulubun la yefkahune biha diye Kur'an'da geçen, çalışması gereken ama çalıştırılmadığında başka şeyler olan bir kalp tarafı var. Yani aslında insan bir muamma, yani bu anlamda bilinmez ve bilinmeyenin karşılığı. Hatta hücre çok incelendiğinde, işte bu en ince yapısına kadar girildiğinde bazı özelliklerin hücrede olmadığı ama insanın o yapıya büründüğünden bahsediliyor. Mesela 3. 4. aydan sonra Kur'an-ı Kerim'deki kemiklenme ve onun insan seviyesine, insan hüviyetinde şekillenmesiyle alakalı o kısma gelince diyor, biz aciz kalıyoruz diyor hocamız. Yani anatomi bu anlamda aciz kalıyor. Yani insanı, şunu söylemek için söylüyorum. Hani eskiden çocukların böyle şekilli balonları vardı. Üflediğiniz zaman içi dolar, tavşan şeklini alır ya da işte kuş şeklini alır vesaire. Şekillenir o balon. İşte insan üflendiğinde insanı o şekle getirecek o balon mekanizması gibi izi ve işareti yok insanda. Buna DNA deniyor. DNA bunu şekillendiriyor. Ama burada olmayanlar da zuhur ediyor. Mesela bu zuhur etmese, aslında ve nefaktu fihi min ruhinin karşılığı hocam demişti. Bu zuhur etmese, yani bu insana Allah bir nefhayı ilahiyeden, yani kendisinden bir parça, bir üfleme, bir nefes vermiş olmasaydı insan şeklini bile almayacaktı diyor. Bir plastik yuvarlak bir top düşünün diyor. Çocukların oynadığı bu slime tarzı toplardan bahsediyoruz. Böyle cıvık toplardan bahsediyoruz. Bunlardan düşünün hocam dedi. İnsan anne rahminden çıktıktan sonra böyle çıkmalıydı diyor. Ama diyor öyle bir hal geliyor ki diyor, kulaklar çıkıyor, parmaklar çıkıyor, kollar çıkıyor, bacaklar ayrılıyor. Ve o bizim top dediğimiz insan şekli alıyor. Burada aciziz hocam dedi. Buraları bilemiyoruz dedi. Yani daha henüz böyle bir keşifte bulunmuş değiliz
teknik
dedi.
Teknik bir karşılığı yok.
Teknik bir karşılığı yok. Hücre de dedi ki şöyle de bir şey var dedi. Yani kıl ve kemik dokusunda da çok zayıfız dedi. Yani bunu da tespit edebilmiş değiliz. Yani insan kıllı ve kemikli oluyor. Burada ne gerçekleşiyor, ne oluyor? Bunları Allah bilir. Hatta böyle bir müfessir kardeşlerimizle böyle oturup bunu detaylıca konuşmak icap ediyor demişti. Ya gerçekten çok şaşırmıştım. Yani böyle bir sistem, böyle bir organizasyon. Bazen doktor kardeşlerimize, biz doktor arkadaşlarımıza, yani nasıl bir sistem seyrediyorsunuz diyorum. Yani açıyorsunuz insan denilen bir mekanizmayı. İçerisine giriyorsunuz. İçeride bir sistem kurulmuş, bir nizam kurulmuş, bir düzen kurulmuş.
Evet.
Her biri ayrı bir vazife ve bu vazifenin farkındalığını birebir yerine getiriyor. Yani biz bozmadıktan sonra, biz ona bir arıza vermedikten sonra, biz onu hani vardır ya yeryüzünü ıslah ediyoruz derler ama aslında yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte biz kendi yeryüzümüzde, insan bedeninde fesat çıkarmaya başlayınca, yani damarları tıkayınca ya da belli bir sistemi, sinir sistemini vesaireyi bozmaya başlayınca buralarda tıkanmalar meydana geliyor. Ama standardı bozmazsanız çok güzel bir şekilde hiç evet. bozulmadan o böyle tabir yerindeyse yağ gibi tıkır tıkır çalışıyor ve ayrı bir şeye de ihtiyaç duymuyor. Hareket ettireceğe de ihtiyaç duymuyor. Mesela bir kalp bu anlamda çok mühim bir sistem karşılığında pıt atmaya başlıyor ve belli bir müddet li ecelin müsemma dediği Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de tayin edilmiş zamanına kadar hiçbir bozulma olmaksızın tık tık tık tık gidiyor. O zaman insanın oturup şöyle mikro alem dediğimiz yani o büyük kevni alemin küçük bir prototipi olan o temsili olan kendisini şöyle bir seyretmesi, bir görmesi gerekiyor. Yaratılış harikasını kendinde bir görmesi gerekiyor. Aman ya Rabbi deyip buradan Allah'a yaklaşması gerekiyor. Evet, marifet tam, böyle bir şey. Evet,
tam da onu soracaktım hocam. Şimdi doktorlardan bahsettiniz. Evet. Şimdi özellikle işte ameliyat yapan cerrahlar ama bakıyorsunuz bu doktorlarımız yani insanın hem ilmi anlamda sonuçta 6-7 yıl
okul
bu işin okulunu okuyorlar.
Evet.
Bu işin teknik manadaki karşılığını da öğrenmiş oluyorlar. Evet. Ve içine açıp bakabiliyorlar evet. vesaire. Ama bu manada bazı şeyleri kabul etmeyen doktorlarımız
evet,
var.
Evet,
yani Allah-u Teala'nın varlığını, birliğini veya bu manada yüceliğini kabul etmeyen insanlar var. Bunu sadece doktorlar olarak da düşünmeyelim.
Tabii, mühendislikte de böyle, ilahiyatta
bile böyle. Eyvallah.
Tefsirle uğraşıp, hadisle uğraşıp değil mi?
Eyvallah.
Modernist olup başımıza iş olan bir sürü insan var.
Eyvallah. Zaman zaman evet, burada konuşuyoruz. O mevzuları konuşuyoruz. Şunu soracağım. Yani bir kişi bu kadar aşikarken, her şey ortadayken, yani dünyanın bu kadar muazzam bir şekilde duruyor olmasını gören, insanın böyle muazzam bir şekilde yaşıyor olmasını gören kişiler olarak, işte dedik ya, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Ne eksik ki biz bu manada bunu kavramış değiliz? Her şey ortada ama biz, yani bunu şey olarak da inanıp inanmama mevzusu da değil. İnanıyoruz ama yaşayamıyoruz. Allah-u Teala'nın bu kadar yüceliği ortadayken biz daha neyi arıyoruz? Neyi bulamadık ki tam o manada Kur'an ve sünnete sarılamıyoruz desem?
Hocam şöyle esprili bir yanıtla başlayayım ben arzu ederseniz. İşimiz çok.
Yani bundan, oraya vakit ayıramıyoruz.
Oraya vakit ayıramıyoruz. Yani bundan başka işimiz çok. Yani haşa ahiret sanki bizim, sanki kulluk bizim.
İkinci plan.
Ne diyelim? Dünya planımızda, dünya işleri planımızda yer almıyor. Yani biz burada bir nevi sekülerleştik, bir nevi dünyevileştik, konfor hesabı olduk, konformist olduk. Bu anlamda çok fazla buralarla yorulmak istemiyoruz. Aslında düşünmek işimize gelmiyor bu anlamda. Biraz argo ifadesiyle. İkincisi, bazen böyle anketler yapar ya da sorular sorarız. Niçin okumuyoruz, niçin öğrenmiyoruz, niçin tefekkür etmiyoruz vesaire deyince şöyle bir cevap gelmişti gençlerden. Çok enteresan ve çok dikkatimi çekmişti. Sorumluluk getiriyor.
Bilmek.
Bilmek sorumluluk getiriyor. Yoksa bilmeyince bilmiyorum deyip geçersiniz diyor. Ama bilince onun muamelesi bizi yoruyor diyorlar. İşte zaten bizim müşahhas prensiplerden kastımız bu nizam prensibi gibi. Yani mücerret bu işin fikri boyutuydu. Müşahhas bu işin ameli boyutu.
Evet.
Şimdi işin amel boyutuna öğrenince, uygulama boyutuna gelince bu anlamda biraz yorucu geliyor. Evet. Ve insan kaçmayı tercih ediyor.
Evet. Ama bilmemiz gereken bir şeyin olduğunu biliyoruz.
Onu biliyoruz. Burada da kendimizi rahatlatma adına geçici bahaneler oluşturuyoruz. İşte vaktim yok, zamanım yok, işte çok meşgulüm, işte geçim derdi, dünya derdi, ekonomi. Bugünkü mesela ülkemizin, özellikle ben Türkiye'miz özelinde söyleyeyim, en büyük fitnesi ekonomik dedikodudur. Bak bugün açıkça söyleyeyim. Yani bugün belki bana dinleyenlerimizden kızanlar da olacak ama varsın kızsınlar. Ben onu dert etmeyeceğim açıkçası. Ama vaka şu, şunu iyi anlayalım. Bakın biz maaş hesabı yaparken kulluk hesabını unuttuk.
Eyvallah.
Biz cüzdan hesabı yaparken infakı unuttuk. Biz fakir fukara açken, Gazze'miz çatır çatır yanıyorken, orada çocuklar ölüyorken ayakkabı, pantolon, gömlek derdine düştük.
Evet.
Biz marka takıntısı derdine düştük. Başımızı örttük, marka olmalıydı. Pantolonumuzu aldık, marka olmalıydı. Ev aldık, marka olmalıydı. Araba aldık, marka olmalıydı. Yani biz markaya çalıştık, konfora çalıştık ve bunlar karşımıza bizim çıktığı zaman da yapmadığımız için nefsi bahanelere sığınmaya başladık. Hmm. Ne yapayım? Kapılar açılmadı ki yardım gönderelim. Ne yapayım? Yani ondan başka giyecek mi vardı? Bahanelerine girmeye başladık. Yani biraz ifadeyi mazur görün. İşimize gelmedi açıkçası.
Hmm.
Çünkü biz öyle bir sistemden geldik ki bizim altyapımız bozuldu. Yani bize çok ciddi manada, burada biz biraz masumiyetimiz de var, yok değil. Altyapımız, yani o anlamda biz çok ciddi bombardımana tabi tutulduk. Bunun en başında Kur'an ve sünnet kültürü bizden alındı. Allah ve Resulü bizden alındı. Biz varmış gibi amel etmeye başladık ve bir indirgeme yaptık. Ya bu da bizim tabir yerindeyse biraz da işimize geldi, kolaylaştırdı bu.
Evet.
Yani o da şu, yapmayalım demiyorum. Elbette ki bu söylediklerim benim yapmaya çalıştığım ve yapmayı da çok arzu ettiğim şeylerdir. Mesela namaz kılmak, namazı cemaatle kılmak elbette ki bizim için çok mühimdi.
Hı hı.
Ama ticarette aldatmak, yan yana geldiğinde biz ticarette aldatmayı da tercih ettik. İnne salate tenha anil fahşayı unutarak yaptık bunu. Yani namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Fevellülil musallini düşünmeden yaptık.
Evet.
Vay o namaz kılanların haline. Ben söylemiyorum, Allah söylüyor. Ellezinehum an salatihim sahun. Kıldıkları namazdan da bir haberler. Yani bu şu demek. Kılıyor namazı ama o namazdan bir haber. Bu şu anlama gelir. Yani nem yükseliyor. Bir ter içerisine giriyoruz. Ama etrafımızdaki bir suyun varlığından habersiziz. Ama bizi terleten o su.
Evet.
Yani biz aslında bir okyanus içerisinde bir nefes alma kabiliyeti verilerek yaşıyoruz. Bize bir nimet veriliyor. O nimetler içerisinde kalıyoruz. İşte camimiz var, imam hatibimiz var, Kur'an kursumuz var, hafızlarımız var. Bunlar olmalı da sonuna kadar da arkasındayım. Elbette ki olacak. Ama muhtevayı kaybetmeye başlıyor.
Eyvallah.
Yani asıl yapması gerekeni kaybetmeye başlıyor. Biraz çuvaldızı kendimize batıracağız. Ya yani biz İmam Hatip okulları oluşturuyoruz, Kur'an kursları oluşturuyoruz ama burada din ikinci planda kalmaya başlıyor. Başka türlü argümanlarla, dünyevi argümanlarla yola çıkmaya başlıyoruz. Olmasın değil, elbette ki imanlı doktor, imanlı mühendis, imanlı, her biri de esas olan imandır. Bunun ilahiyatçısı ya da ilahiyatçı olmayanı önemli değil. Ama vaka, biz burada önce maaşı esas aldık. Zengin olmayı, para kazanmayı esas aldık. Ve buradan da bizi bildikleri için zaten devletlerin toplumları zedelemede, ortadan kaldırmada ana argümanı milli ve manevi duygularını, değerlerini almaktır önce.
Evet.
Bunun için de ara planlar oluşturur. Yani ara yollar koyar önüne. Başta ne gelir? Başta o toplumun ya savaş altında tutacaksınız, savaşla yani soğuksa bildiğim sıcak savaşla bombardımana tutacaksınız. Bugün Gazze'mizde, Filistin'imizde olduğu gibi o insanlara bir nefes alma hakkı vermeyeceksiniz. Ya da bunu manevi olarak yapacaksınız.
Evet.
Dünyayı sevdireceksiniz, dünyayla meşgul edeceksiniz, dünya nimetleriyle onları bezeyeceksiniz. Ya açlıkla zorlayacaksınız, bugün Afrika'da yapılan gibi, ya yoka zorlayacaksınız
ya da
bollukla bu işi yapacaksınız. Yarın bir gün o bolluk azalmaya başlayınca da bir dedikodu, bir tatava çıkaracaksınız. Ekonomik darlık var diye.
Evet.
İnsanlar buradan dinine düşmeyecek, İslam'ına düşmeyecek, Kur'an'la sünnetine düşmeyecek hale gelecek.
Evet. Tabii ki zorluklar içerisinde mücadele eden kardeşlerimizi tenzih ediyoruz.
Elbette,
ama...
Elbette kastımız o değil.
Bu yokluk dediğimiz şey lüksün azalması.
Şimdi konforla başlıyor.
Azalması,
yani bizim
evet.
Şöyle bir sıkıntımız var. Yani eskiden annelerimiz, babalarımız bir 60'lık bir 70'lik ampul altında varsa, o da yoksa gaz yağı, gaz lambası adı altında bulunan bir aydınlatıcıyla, bir ortadaki çıplak bir sobayla bu işi götürmeye çalışırken şükür ehliydi. Ama nimet artmaya başlayınca şükürler şikayetlere dönmeye başladı. Le in şekertum ve le ezidennekum ve le in kefertum ve lakin azabi karib. Ayet diyor ki eğer şükrederseniz artırırım. Şükretmez, küfrana nimette, nimete küfrederseniz, nimeti reddederseniz o zaman da azap çetin gelir.
Evet.
Aslında azap dediğimiz şey o manevi duyguların ve atmosferin elden alınmasıyla alakalı bir şey.
Kendimizi bilemiyor olmamız.
Aynı böyle. O yüzden ne yapıyoruz? Biz bir mucizenin varlığını, yani bunun için tabip olmaya, doktor olmaya gerek yok. Yani insan kendisindeki mucizenin varlığını görüp, hı hı, Ya Rabbi deyip Cenab-ı Hakk'a kulluk manasında kıvam yakalama gücüne ve istidadına sahip. Allah öyle yarattı her birimizi.
Evet.
O yüzden bizden kulluk istiyor. Vela tezir ve hazretim. Kimsenin yükünü de yükü üzerimize yüklemiyor. Ve bu o istidadı, o gücü, o kuvveti bize veriyor. Bizden sadece kendisini tanımak, kendisini anlamak, kendi koyduğu o koyduğu şartlar içerisinde bir hareket, dünya nizamnamesinin içerisinde yer alıp bizim var olmamızı istiyor.
Eyvallah.
İşte asıl mesele bu tefekkürü hareket ettirmek. İşte Cenab-ı Hak şeriat koyuyor. Bunun karşılığında ukubat veriyor. Başka türlü yöntemler önümüze koyuyor ve bize bir takdim sunum ortaya koyuyor. Bize düşen tabi olmak, onun yolundan ayrılmamak. Biz mühendis olalım, biz ilahiyatçı olalım, biz doktor olalım, biz uzay fizik okuyalım, biz genetik okuyalım, biz başka bir şey yapalım ya da mühendis ya da inşaat yapalım, hiç önemli değil. Önemli olan
ama Kur'an ve sünnetimiz
bakidir. Onunla beraber o kültürle, o edeple bunları yapmak gerekiyor.
Çit ve çecelik bu konuşmuştuk işte. Daha işte. Önceki programlarımızda. Evet. Eyvallah. Hocam bu usulleri önümüzdeki hafta konuşmaya devam
Peki.
edelim. Yani
Peki.
burada bir soru işareti koymuş olalım. İşte şeriattan bahsedeceğiz evet. vesaire. Biraz bizi kendimize getirecek evet. unsurları, bu nizamı anlamamıza vesile olacak araçları konuşalım inşallah.
İnşallah.
Bu haftalık dostlardan müsaade isteyelim. Size de çok çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Teşekkür
Gönlünüze sağ olun.
Allah razı olsun.
Sağ olun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da İslam Tefekkür Ufku programında Doktor Erhan Turan hocamla birlikte nizam prensibini konuşmaya başladık ve önümüzdeki haftada bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Diyelim sizleri de kalbinizin sahibine Allah'a emanet edelim. Hoşça kalın efendim. Bizi, bu kardeşinizi ve hocamı da lütfen duadan unutmayın. Allah'a emanet olun efendim.